Ayrım 56.
Bodin çağına ait bu yazıtı en eski Türk devleti 10 federasyonu, 10 oyul, un göstergesi saymış ve şöyle okumuştur. Önderlik işi yetkilisi 10 uyul önderidir. Halkım için söyleyeceklerimi dinle. Bu yazıyı egemenliği savaşlarda ün bulan devlet önderi yazdı. Sana önerdiğim barışın güvencesi bu önderin yüce andıdır. Erken Türk Devletleri ve Türk Bil, Kazım Mirşan, MMB 1999, sayfa 28. 19. yüzyıl sonlarında Türkistan'da kazı ve tarih araştırması başlatan R. Pumpelly, 1908'de Washington'da araştırma sonuçları ile ilgili Exploration in Turkestan adlı bir yazı yayınladı. O güne dek Batı'da tartışmasız kabul gören tarih anlayışını temelinden sarsan yazıda, Aşgabat'ta M.Ö. 9000'lerde yerleşik bir kültürün varlığından söz ediliyor ve dayanakları gösteriliyordu. Anav adı verilen bu kültürün yaşını daha sonra A. Belenitski 1965, M.Ö. 5000, D. Schmant Besat 1987, M.Ö. 6000 ve A. Ranov ise 1993, M.Ö. 7000 olarak vermiştir. Ön Türk Tarihi Haluk Tercan Kaynak Yayınları 1. Basım 1998, sayfa 56 ve 71. Ön Türkçe'de sık rastlanan bir sözcüğü, evrende görünen ve görünmeyen her şeyin birbiri ile bağlantılı ve birbirini tamamlayan ilişkilerinin bütünü anlamını taşır. Bu sözcük aynı zamanda eski Türklerdeki yaratılış inancını açıklayan soyut tek tanrı kavramının bir ifadesidir. Her şey boşluk, vakumdan doğmuş ve birbirini etkileyen birçok aşamadan geçerek yeniden boşluğa dönecektir. Boşluk, vakum, her şeyi içeren ve her şeyi meydana getiren olduğu için aynı zamanda evrenin kendisidir. AGE sayfa 73. Heraklitos'tan en az 5000 yıl önce geliştirilen bu düşünceler doğa yasalarını kavramada sıra dışı bir gelişkinlik içerir ve gerçekten çok şaşırtıcıdır. Erken Türkler bir sözcüğünü 10 kozmos sözcüğüyle birlikte devlet ve ordunun tanımlanmasında da kullanmışlardır. Kutsallığı olan soyut kavramların devlet ve ordu gibi somut kurumlar için kullanılması bu kurumlara gösterilen saygının ifadesi olsa gerekir. K. Mirşan adını 10 uyul, 10 federasyonu olarak okuduğu devletin yalnızca Türklerin değil, tarihin ilk siyasi yapılanması olduğunu söyler. Ondan sonra kurulan ve daha gelişkin bir yapılanmaya ulaşan ise bir oy, bir, ikinci, at, oy, bil ise üçüncü büyük devlettir. Her üç devlette aynı halka sahip, birbirinin devamı olan federasyon devletleridir. Yazılı belge bırakan eski Türk tarihçilerinden Önre Binabaşı, M.Ö. 6. yüzyıl, yazdırdığı yazıtlarda bir sözcüğü yerine bir iki at, birleşik ün sözcüğünü kullanmış ve M.Ö. 1517'de kurulan üçüncü devleti At Oy Bil, Birleşik Türk Devleti olarak adlandırmıştır. Erken Türk Devletleri ve Türk Bil, Kazım Mirşan, MMB 1999, sayfa 34 ve 36. M.Ö. 6. yüzyıl başlarında hükümdar olan Yoluk Tigin, devletine bir iki budun, Birleşik Millet adını vermiş ve diktirdiği anıta şunları yazdırmıştı. Babamız ve amcamızın kazanmış olduğu milletin adı ve gücü yok olmasın diye Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Ökül Tigin ve iki Uşut başbakan ile birlikte her şey yitirilmek üzereyken kazandım. Kazanarak bir iki budunun dağılmasını önledim. AGE sayfa 34. Yoluk Tigin'in bu sözlerle dile getirdiği yönetim anlayışı Türk tarihinin her döneminde geçerli olan bir geleneği temsil eder. Devlete ve devletin geleceğine verilen önemi gösteren bu yaklaşım Göktürk yazıtlarında da konu edilecek ve bu yaklaşım hemen tüm Türk devletlerinin temel politikası haline getirilecektir. Ön Türk devletleri ortaya çıkış döneminin eskiliği kadar toplumsal ilişkiler ve yönetim biçimi bakımından da dikkat çekici özelliklere sahiptirler. Bu devletlerde yöneticiler kadar milleti oluşturan bireyler de kutsal ve eşittirler. Milleti ilgilendiren önemli yönetim kararlarında oy hakları vardır. Töreyle yönetilen boylar ortak bir hukuka sahip devlet yapısı içinde birleştirilmiştir. Bu, yönetici önder seçimle belirlenir. Töreler bir tür anayasal düzenlemelerdir. Yazı bulunduğu için okullar açılmış ve özellikle devlet görevlilerine getirilecek olanlar her yönden eğitilmişlerdir. Yerleşik yaşama geçtikleri için kentler kurmuşlar, yönetim merkezi olarak kullanılan başkent kavramını geliştirmişlerdir. Ön Türk Tarihi Haluk Tarcan, Kaynak Yayınları, 1. Basım, 1998, sayfa 58. Atatürk ve Tarih Araştırmaları. Atatürk, Selçuklulardan Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışına dek geçen yaklaşık 1000 yıllık uzun dönem içinde Türk tarihinin boyut ve derinliğini görüp kavrayan belki de tek devlet başkanıdır. Osmanlılarda 15. yüzyılda yoğunlaşan ve uzun süren Arap etkisi, 18. yüzyıl sonrasında artan Batı etkisiyle birleşince hem devlet işleyişinde hem de toplumsal ilişkilerde kalıcı bozulmalar ortaya çıkmış ve yaygın bir yabancılaşma yaşanmıştı. Bu uzun süreç eski Türk devletlerinin temelinde yer alan tarih ve kimlik bilincini Atatürk'e dek önemli ölçüde ortadan kaldırmıştı. Osmanlı İmparatorluğu elbette bir Türk devletidir. Ancak devlet yönetiminin özellikle 150 yıllık ilk dönem dışında Türklere ve Türklüğe karşı tutumu tam anlamıyla bir kendini inkar durumudur. 1. Selim, Yavuz'un hilafeti İstanbul'a getirmesiyle yabancılaşma yoğunlaşmış, bu tarihten sonra Türk kimliğini devlet değil, devlete rağmen halk yaşatmıştı. Türk halkı bu doğal eylemi nedeniyle ağır bedel ödemiş ve devletçe ezilip horlanmıştı. Devlet kadrolarında Türklere yer verilmemiş, ümmet yapılandırmasıyla biçim verilen siyasal düzen, toplumu ayakta tutan Türk unsurunu adeta yok saymış ya da daha doğrusu onu yalnızca vergi ve askerlik için kullanmıştı. 18. yüzyıldan sonra gelişen milliyetçilik akımları, imparatorluk içindeki tüm etnik toplulukları önlenemez biçimde uluslaşmaya götürürken, yalnızca Türkler, üstelik kendi devleti tarafından bu gelişmenin dışında tutulmuştu. Ziya Gökalp, dayanağını Osmanlı yönetiminin geleneksel davranışından alan bu aykırı durum için şunları söylemiştir. Türk milletinin yakın bir zamana kadar kendisine özgü bir adı bile yoktu. Tanzimatçılar ona, "Sen yalnız Osmanlısın. Sakın başka milletlere bakarak sen de milli bir ad isteme. Milli bir ad istediğin anda Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasına neden olursun." demişlerdi. Zavallı Türk, "Vatanımı yitiririm korkusuyla vallahi Türk değilim. Osmanlılıktan başka hiçbir topluluğa ait değilim." demek zorunda kalmıştı. Türkçülüğün esasları, Ziya Gökalp, Kum Saati Yayınları, Ağustos 2001, sayfa 58. Türk kimliğinin ezilerek tarihin yok sayılması genel ve sürekli politika halinde Cumhuriyet'in kuruluşuna dek sürdürülmüş, medreselerde son 400 yıl içinde tarih diye okutulan şey, padişahların seferlerini anlatan abartılı öykülerdi. 20. yüzyıl başında bile İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilere Türk tarihiyle ilgili bir şey öğretilemiyordu, çünkü öğretim üyeleri bu konuda bilgi sahibi değildiler. 1932 yılında Ankara'da toplanan ilk tarih kongresine katılan yaşlı delegelerden İhsan Şerif Bey yaptığı konuşmada bu gerçeği şöyle dile getirmişti. 45 yıldır tarih okutuyorum. Bu uzun zamanın her yılında benim için çok üzüntülü günlerim vardır. Bu günler dersimin Türkler konusuna geldiği günlerdir. Anlatış biçimim cansızdır, coşkusuzdur, yavandır. Nedeni Orta Asya yaylasına binlerce yıllık o ata yurduna ilişkin benim de diğer meslektaşlarım gibi pek az şey bilmemdi. O günlerde çalışır uğraşır, biraz coşku duymak için yiyecekmiş gibi kitaplara sarılırdım. Saatler geçer, sonunda yorgun, kötümser ve üzgün kalırdım. Artık o sihirli hazinenin büyüsü bozuldu. Anahtarını sahibi eline aldı. Hazineyi açtı. Yüzyıllardan beri özlemini çektiğimiz binlerce belgeyi, binlerce kanıtı demet demet, kucak kucak evrenin yararlarına, alanına saçtı. Büyük Gazi ölmez söyleviyle genç yaşlı bütün Türkleri vatan ve görev aşkına inandırmıştır. Şimdi Türk'ün tarihini, bütün Türk ırkının geçmişini, durumunu, geleceğini bilim aydınlığıyla parlattı. Kemalizm, Tekin Alp, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 2. Basım, İstanbul, 1998, sayfa 153. Kurtuluş Savaşı ile gerçekleştirilen eylem, yalnızca anti-emperyalist bir mücadele değil, onunla birlikte bir uluslaşma hareketidir. Atatürk, uluslaşma sürecinde tarihin ne denli önemli olduğunu bilmektedir. Osmanlı'nın yürüttüğü Türk politikasını hem yaşamış hem de incelemiştir. Ona göre ulusun kendine ait bir tarihi olmalı ve kurulan yeni devlet bu tarihin temel unsuruna, yani Türk halkına dayanmalıdır. Ortak geçmiş ve bu geçmişin oluşturduğu ortak kültür olmadan uluslaşma olanaksızdır. Türk tarihinin bir parçası olmasına karşın Osmanlı yönetimi Türklüğü temsil edememiştir. Sonsuz bir genişliğe sahip Türk tarihinin ulusal varlığın temeli haline getirilmesi, bunun için de öğrenilip öğretilmesi gerekir. Atatürk'ün tarihe ve Türk tarihine bakışının genel çerçevesi özetle buydu. Özellikle 1930'dan sonra Türk tarihi ile ilgili araştırma ve incelemelerini olağanüstü yoğunlaştırdı. Atatürk okuyor, okutuyor, tartışıyor, özendiriyor ve yurt dışına araştırmacılar göndererek bilgi ve belge topluyordu. Tüm uğraşısı ve çözmek istediği sorun, Türkiye topraklarında yeni bir ulus oluşturan halkın tarihi kökenini bulmaktı. Önce Türk halkının Anadolu'da yerleşik, otokton olup olmadığı üzerinde durdu. Anadolu, tarihin her döneminde göç almıştı. Sayısız uygarlığa beşiklik eden bir kavimler kapısıydı. Aldığı göç, 1071 ile başlayan bin yıllık son dönemi değil, yazılı tarihin gerisine giden çok eski bir geçmişi kapsıyordu. Ona göre binlerce yıl deniz dalgaları gibi birbiri ardınca gelen Atatürk ve Devrim, Ordinarius Profesör Enver Ziya Karal, Ziraat Bankası Kültür Yayınları Ankara, 1980, sayfa 102. Orta Asya göçlerini anlamak, göç zincirinin halkalarını tamamlamak ve Türk kavmi ile ilgilisini bulmak için Anadolu'daki tarihsel temellerimizi derinlerde aramak gerekiyordu. Belleten 42, sayfa 179, AK, Doğan Avcıoğlu, Türklerin Tarihi, Tekin Yayınları, 1. cilt, 1995, sayfa 30. Temel ilgi yoğunlaşmasının Orta Asya'nın ve bugünkü Türkiye'nin geçmişi üzerinde toplanması gerektiğini gördü. Bitmeyen göçler, ele geçirmeler ve yok oluşların tarih kadar eski olan sorunlarını çözme çabaları, bu çabaya girenleri ister istemez Orta Asya'ya götürüyordu. Türk tarihinin üzerindeki perdeyi kaldırmak ve gerçeği öğrenmek için göçlerin kaynağına gitmek, giderken de Anadolu'daki tarihsel temele ağırlık vermek gerekiyordu. Nitekim kendisi, çevresindeki tarihçiler ve Türk Tarih Kurumu bu anlayışla yoğun bir çalışma içine girdi ve kısa bir sürede Türk tarihi araştırmalarında önemli bir ilerleme sağlandı. Atatürk'ün Türk Tarih Kurumu'ndan istediği ülkenin eski uygarlıklarını ortaya çıkarmak, bugünkü Türkiye halkı ile Türk kavimlerinin birbirleriyle ilişkisini çözmek ve genel Türk tarihinin bilimsel tutarlılık içinde yazılmasını sağlamaktı. Anadolu'da uzun bir tarih içinde oluşan büyük bir uygarlık, hangi adla tanımlanırsa tanımlansın, bu topraklarda yaşayanlarca kurulmuş ve yaşatılmıştı. Somut bir gerçek olan bu uygarlığın mayasında aralıksız süren göçlerle Asya'dan gelen ve bugünkü Türkiye halkını oluşturan insanlar vardı. En eski uygarlıkların yaratıcısı olanlar, örneğin Hititler ya da Urartular buradan başka bir yere göç etmemişti. Anadolu dışarıya göç vermemiş ama çok göç almıştı. Bu nedenle Anadolu uygarlığının gerçek sahipleri tarihin ilk evrelerinden beri gelip bu uygarlığı yaratanlar ve onların bugün bu topraklarda yaşayan torunları, yani Türk milletiydi. Anadolu uygarlığı Türk milletinin atalarından kalan değerli bir mirastı. Belleten 42, sayfa 526 ve Belleten 128, sayfa 565, AK, AGE, sayfa 30-31. Atatürk, harp okulundan beri ilgi duyduğu tarihi incelemiş ve sonuçta bu düşüncelere varmıştı. Şimdi bu yönde kapsamlı bir bilimsel araştırma yöneliyor ve yerli yabancı uzmanları da bu araştırmalara katıyordu. Atatürk, Kurtuluş Savaşı biter bitmez 1923 yılında dönemin en seçkin tarihçilerinin toplandığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Profesörler Kurulu'na bir yazı gönderdi. Bu yazıda Türk kültürünün odağı saydığı fakülteden ulusal bağımsızlığın bilim alanında tamamlanması ve tarihin incelenmesini istedi. Doyurucu bir yanıt alamadığı için konuya doğrudan kendisi eğilmeye karar verdi ve 28 Eylül 1928'de Samsun'da bir konuşma yaptı. Türk tarihine değindiği bu konuşma, gelişeceği işin habercisiydi. Ulusumuzun yaşam temelini düşünelim. Bu düşünce bize elbette 6-7 yüzyıllık Osmanlı Türklüğünden yüzlerce yıllık Selçuklu Türklerine ve ondan önce bu dönemlerin her birine denk olan Büyük Türk Çağı'na ulaştıracaktır. Türklerin Tarihi, Doğan Avcıoğlu, Tekin Yayınları, 1995, 1. cilt, sayfa 20. Atatürk, çevresindeki tarih araştırmalarını her yönüyle destekleyip özendirirken kendisi de yoğun bir araştırma ve çalışma içine girdi. Devrimlerin önemli oranda tamamlandığı, 1929'dan sonra dil ve tarih çalışmalarına hız verdi. Kendi kitaplığından ayrı olarak İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ile yurt dışından tarih kitapları getirtiyor, bunları okuyor, notlar alıyor, tartışılmasını sağlıyordu. Çok zor bir işe girişmişti. Bilgisizliğe dayalı kabullenmeler, dogmatik alışkanlıklar, boş inançlar o denli yaygın ve yerleşikti ki yakın çevresi bile girişilen işi kuşkuyla karşılamıştı.